Ayrım 33.
Kız hala sersem gibiydi. Nerede bulunduğunun farkında değildi. Neden böyle çırılçıplak soyunduğunu anlayamıyordu. Olup bitenleri anımsayınca pek utandı. Nasıl cesaret etmişti böyle sırtındaki her şeyi çıkarmaya? Şövalye soru yağmuruna tutuyordu. Onu böyle anadan doğma, orasını burasını örtecek bir mendil parçası bile olmadan görmüşler miydi acaba? Genç adam işi alaya vuruyor, masallar uyduruyor, onu alıp arkadaşların arasından buraya getirdiğini anlatıyordu. Ne akla hizmet edip de hemen kıçını el alemi açmıştı. Sonra da yemin billah etti, öyle dört nala koşarak buraya gelmişti ki, arkadaşlar kıçının yuvarlak mı, dört köşe mi olduğunu görmeye vakit bulamamışlardı. Brrr, aman yahu sen derken şimdi ben donacağım galiba diyen genç adam da giyindi. Catherine onu hiç bu kadar sevimli, güler yüzlü görmemişti. Genellikle bir tek tatlı söze karşılık iki kez azarlanıp hırpalanırdı. Oysa böyle insan gibi geçinmek ne kadar güzel olurdu. Yorgunluğun verdiği gevşeme içinde yüreğini tatlı bir sevgi bürüdü. Öpsene beni. Delikanlı kızı öptü, ayağa kalkacak gücü bulmasını bekleyerek yanına uzanıverdi. Bak görüyorsun ya diye sürdürdü Catherine. Az önce orada bağırmakla haksızlık ettin. Çünkü gerçekten de adım atacak halim yoktu. Sizin çalıştığınız yer biraz daha az sıcak ama galerinin ucunda bilsen insan nasıl kavruluyor. Beriki de elbette diye yanıt verdi. Ağaçların altında çok daha iyi olurduk. Sen bu ocakta tükeniyorsun yavrucuğum. Bundan hiç kuşkum yok. Onun bu gerçeği kabul etmesinden öyle duygulandı ki hemen yiğitlik tasladı. Yok canım, önemsiz bir rahatsızlık bu. Ayrıca bugün madenin havası zehirli. Ama az sonra yılan olup olmadığımı görürsün. Çalışmak gerektiği zaman çalışırım, öyle değil mi? İşi bırakmaktansa ölmeyi yeğlerim ben. Bir an sustular. Genç adam bir kolunu kızın beline dolamıştı. Üşüyüp hastalanmaması için onu sımsıkı göğsüne bastırıyordu. Catherine de işe dönecek gücü bulmuş olmasına karşın kendini bırakmış, o anın tadını çıkarıyordu. Çok alçak bir sesle, yalnız diye sürdürdü. Bana daha yumuşak davranmanı isterdim. Birbirimizi bir parça sevdiğimiz zaman bak ne kadar mutlu oluyoruz. Ve usul usul ağlamaya başladı. İyi ama seni yanıma aldığıma göre seviyorum demektir diye bağırdı Beriki de. Genç kız başını sallamakla yetindi. Erkeklerin çoğu sadece onlara sahip olmak için kadınları yanlarına alırlar. Onların mutluluğuyla hiç mi hiç ilgilenmezlerdi. Catherine şimdi artık iyiden iyiye ağlıyor, kolunu hep beline dolamış hissedeceği başka bir erkeğe düşmüş olsa süreceği yaşamı düşündükçe umutsuzluğa kapılıyordu şimdi. Başka bir erkek mi? Bu başka erkeğin hayali o büyük heyecanın arasında gözünün önünde canlanıyordu. Ama iş işten geçmişti artık. Şimdi kendisine o kadar sert davranıp hırpalamadığı sürece işte bu erkekle ömrünü geçirmekten başka bir şey istemiyordu. Öyleyse ara sıra böyle sevimli olmaya çalış dedi. Sözü hıçkırıklarla kesildi. Delikanlı da onu bir kez daha öptü. Ne kadar da aptalsın. Bak sana yemin ediyorum hep böyle olacağım. Dünyanın en kötü adamı biz değiliz ya kuzum. Kız erkeğin yüzüne bakıyor. Hala ağlamakla birlikte yeniden gülümsemeye başlıyordu. Kim bilir oğlanın belki de hakkı vardı. Mutlu kadın yoktu dünyada. Sonra ettiği yemine inanmamakla birlikte şu anda güler yüz göstermesine seviniyordu. Hey tanrım, bir de sürekli olsaydı şu güler yüz. İkisi de kendilerine gelmişlerdi. Tam sımsıkı birbirlerine sarıldıkları anda bir takım ayak sesleri işitip hemen kalktılar. Geçtiklerini gören üç arkadaş olup biteni öğrenmeye geliyordu. Hep birlikte yola koyuldular. Saat 2'ye geliyordu. Ocağa gidip yeniden kazma sallayıp ter dökmeye başlamazdan önce serin bir köşede oturup yemeklerini yediler. Ama tam 2 dilim yağlı ekmeklerini bitirip mataralarından bir yudum kahve içmeye davrandıkları sırada derinlerden gelen bir uğultu onları pek kaygılandırdı. Ne oluyordu acaba? Yeni bir kaza mı olmuştu yoksa? Hemen ayağa fırlayıp koşmaya başladılar. Her an kazmacılarla, vagon itici kızlarla, katarcı olanlarla karşılaşıyorlardı. Ama hiçbiri bir şey bilmiyor, hepsi habire bağırıyordu. Büyük bir felaket olmuştu herhalde. Korku yavaş yavaş bütün madeni sarıyordu. Galerilerden çılgına dönmüş gölgeler fırlıyor, fenerler karanlıklarda sallanıyor, zifiri karanlıkların içine gömülüp gidiyordu. Kaza neredeydi? Neden hiç kimse yerini söylemiyordu? Birden maden çavuşlarından biri bağırarak geçti. Kablolar kesiliyor, kablolar kesiliyor. Bunun üzerine madende panik havası esti. Karanlık garerilerde çılgın bir koşuşmadır başladı. Akıllar baştan gidiyordu. Kabloları neden kesiyorlardı? Ayrıca adamlar aşağıdayken onları kim kesiyordu? Bu pek canavarca bir davranış gibi görünüyordu. Ama başka bir çavuşun sesi gürleyip kayboldu. Monsörlü işçiler kabloları kesiyor. Herkes yukarı. Şaval olup bitenleri anlayınca hemen Catherine'in koluna yapışıp durdurdu. Yukarı çıkınca Monsörlü işçilerle karşılaşacağını düşündükçe dizlerinin bağı çözülüyordu. Jandarmaların eline düştü sandığı o kafile gelmişti demek. Bir an geri dönüp Gaston Marie'den çıkmayı düşündü ama orası artık işlemiyordu ki. Bocalıyor, korkusunu gizlemek amacıyla küfürler ediyor, böyle deliler gibi koşuşturmanın aptallık olduğunu yineliyordu habire. Onları madenin dibinde bırakacak değillerdi ya. Maden çavuşunun sesi şimdi daha yakından gürlüyordu. Herkes yukarı, merdivenlere, merdivenlere. Ve Şaval arkadaşlarıyla birlikte sürüklendi. Catherine'i itip kakaladı, onu yeterince hızlı koşmamakla suçladı. Ne yani, madenin dibinde bir başlarına kalıp da aç susuz gebermelerini mi istiyordu? Çünkü o, Monsülü haydutlar işçilerin çıkmasını beklemeden merdivenleri de kırabilirlerdi. Onlardan her şey beklenirdi. Bu korkunç varsayım hepsinin akıllarını büsbütün başlarından aldı. Galeriler boyunca çılgın gibi bir koşu, herkesten önce çıkıp delice bir canı kurtarma yarışı başladı. Kimileri merdivenlerin kırıldığını, hiç kimsenin çıkamayacağını söylüyordu avazı çıktığı kadar bağırarak. Hele ürkmüş sürüler halinde yükleme odasına doluşmaya başladıklarında gerçek bir yutma, yere yatıp yok olma tehlikesi belirdi. Kendilerini kuyuya doğru atıyor, o daracık merdiven boşluğunun kapısında birbirlerini çiğniyorlardı. Biri yanda yaşlı bir at bakıcısı atlarını ahıra çekmiş, madende geçirilen gecelerin verdiği alışkanlıkla nasıl olsa buradan çıkarılacağından emin, kaygısızca bir hörgörüyle onları seyrediyordu. Şaval, Catherine'e, "Hay Allah cezanı versin, çıksana benim önüm sıra!" diye bağırdı. "Yuvarlanırsan tutarım hiç olmazsa." Kızcağız vücudunu yeniden kanter içinde bırakan o 3 kilometrelik koşunun verdiği şaşkınlıkla dili bir karış dışarıda, hiçbir şey anlamadan kendini kalabalığın akışına bıraktı. Bunun üzerine Şaval kıracakmış gibi kızın kolunu çekti, bir iki can acısından bir çığlık kopardı, gözlerinden yaşlar boşandı. Adam ettiği yeminleri unutmuştu bile, onunla hiçbir zaman mutlu olamayacaktı. "Geçsene!" diye bağırdı avazı çıktığı kadar. Ama kızın ondan ödü patlıyordu. Şimdi önüne geçerse yukarı çıkıncaya kadar onu hırpalar, etmediğini komazdı. Onun için de arkadan gelenlerin dört bir yandan deliler gibi itip kalkmasına karşın öne geçmemekte direniyordu. Kuyudaki sızıntılar iri damlalı bir sağanak halinde yağıyordu. Yükleme odasının tabanı işçilerin ayakları altında sarsılıyor, altlarındaki 10 metre derinlikteki balçık çukurunun üzerinde titriyordu. Jean Bart da 2 yıl önce korkunç bir kaza almıştı. Çelik kablolardan biri kopunca asansör balçık çukurunun içine yuvarlanmış, 2 işçi boğulmuştu. Şimdi hepsi bu kazayı düşünüyordu. Böyle üst üste yığılırlarsa kalas kırılacak, toptan kuyunun dibini boylayacaklardı. "Hay kalın kafalı hay!" diye bağırdı Şaval. "Burada kal da geber, ben de kurtulurum." Önden yürüdü, kız da onu izledi. Dipten yukarı her biri yaklaşık 7 metre boyunda 102 merdiven vardı. Bunlar bacanın genişliğine denk, ortasında ancak bir insanın geçebileceği açıklıkta 4 köşe birer delik bulunan daracık sahanlıklara oturtulmuştu. Kuyunun yan duvarlarıyla kömür çıkarılan bölme arasında kalan, yassı bir bacayı andıran, nemli, karanlık, uçsuz bucaksız 700 metrelik bir delikti bu. Merdivenler düzenli aralıklarla hemen hemen dimdik yerleştirilmişti. Güçlü kuvvetli bir adam bu dev gibi sütunu ancak 25 dakikada tırmanabilirdi. Zaten bu yol yalnızca tehlike anlarında kullanılırdı. Catherine ilkin yılmadan çıkıyordu merdivenleri. Çıplak ayakları galerilerin keskin çıkıntılarına alışkın olduğundan aşınmasın diye üzerine demir kılıf geçirilmiş köşeli basamaklarda rahatça yürüyordu. Vagon ite ite nasırlaşan avuçlarına sığmayan dikmeleri yorulmadan kavruyordu. Ayrıca bu beklenmedik çıkış merdiven başına üçer kişi olmak üzere kıvrıla kıvrıla uzayıp giden kuyruğu daha kuyunun dibindeki çamur yığınında sürünürken başı yeryüzüne varacak şu upuzun insanlardan oluşan yılan zihnini uğraştırıyor, içindeki üzüntüyü unutturuyordu. Daha gün ışığına ulaşılmamıştı. En öndekiler bile olsa olsa kuyunun üçte birini çıkmışlardı. Artık hiç kimse ağzını açmıyordu. Sadece ayakların çıkardığı boğuk ses işitiliyordu. Gezginci yıldızlara benzeyen lambalarsa aşağıdan yukarı gittikçe daha kalınlaşan bir çizgi halinde uzayıp gidiyordu. Catherine ardındaki katarcı oğlanın merdivenleri saydığını işitti. Bunun üzerine o da saymaya başladı. Şimdiye kadar 15 merdiven çıkmışlardı. Yükleme noktalarından birine geliyorlardı. Tam bu sırada şevalin bacaklarına çarptı. Genç adam da dikkat etmesini söyleyerek bağıra çağıra küfür etti. Yukarı çıktıkça bütün dizinin durduğu, hareketsizleştiği görülüyordu. Gene ne vardı? Ne olmuştu kuzum? Bir anda hepsinin sesi işitildi. Sorular sorup öfkelenmeye başladılar. Sıkıntı, kaygı daha kuyunun dibinde başlamıştı zaten. Gün ışığına yaklaştıkça yukarıdaki bilinmeyen şeyler sıkıntılarını daha da arttırıyordu. İşçilerden biri merdivenin kırıldığını, geri inmeleri gerektiğini söyledi. Bu hepsinin kafasını kurcalayan bir kaygıydı. Boşlukta asılı kalmaktan korkuyorlardı. Derken bir başka haber dolaştı ağızdan ağza. Kazmacılardan biri bir basamak kayarak kaza geçirmişti. Ama işin doğrusunu hiç kimse bilmiyordu. Bağrışmalar gerçeği işitmelerine engel oluyordu. Ne yani, geceyi orada mı geçireceklerdi? En sonunda doğru dürüst bir haber alamadan basamaktan basamağa atlayan ayaklar, sallanan lambalar arasında aynı ağır ve zahmetli çıkış gene başladı. Kırık merdivenler daha yukarıdaydı besbelli. 32. merdivende tam 3. yükleme noktasından geçerken Catherine kollarıyla bacaklarının kas katı kesildiğini hissetti. Önce derisinde hafif karıncalanmalar olmuştu, şimdi ise ayaklarının altındaki demiri, ellerinin altındaki tahtayı hissetmemeye başlıyordu. Yavaş yavaş yakıcı bir hal alan belli belirsiz bir acı kaslarını kızıştırıyordu. Baş dönmeleri arasında büyük babası Bonmort babadan dinlediği eski zaman öykülerini anımsıyordu. Bir zamanlar böyle sağlıklı baca yokmuş. 10 yaşındaki parmak kadar kızlar birbiri ardına dizilip çıplak merdivenlerden kömürleri küfelerle omuzlarında çıkarırlarmış. Öyle ki biri düştü mü ya da küfelerden birinden bir kömür parçası yuvarlandı mı 3-4 çocuk birden tepe taklak uçarlarmış. Catherine'in bacaklarındaki kramplar gittikçe dayanılmaz bir hal alıyordu. Dünyada yukarı ulaşamayacak. Yeni duraklamalar biraz soluk almasına izin verdi. Ama her duruşta yukarıdan aşağı yayılan dehşet dalgası zavallı kızı tüketiyordu. Altında ve üstünde uzayıp giden insan dizisinin körük gibi soluyuşları birbirine karışıyordu. Bu bitmez tükenmez tırmanış başını döndürüyor, bütün öbürleriyle birlikte midesini bulandırıyordu. Zifiri karanlıklardan sarhoşa dönmüş, cendere gibi dört bir yanını saran tahta perdelerin sıkıntısı içinde boğulacak hale gelmişti. Ayrıca sucuk gibi ter döken vücudu nemden titriyordu. Yüzeye yaklaşıyorlardı. Sızan sular öyle şiddetle yağıyordu ki neredeyse lambaları söndürecekti. Şaval tam iki kez seslendi ama yanıt alamadı. Ne halt ediyordu orada? Dilini mi yutmuştu yoksa? Dayanıp dayanamadığını söyleyebilirdi hiç değilse. Yarım saattir tırmanıyorlardı ama öyle ağır tırmanıyorlardı ki gele gele topu topu 59. merdivene gelmişlerdi. Daha önlerinde 49 merdiven vardı. Catherine sonunda her şeye karşın dayanabileceğini geveledi. Eğer kız yorulduğunu itiraf etseydi bir iki yılan lafını yapıştırırdı hemen. Basamaklardaki demirler ayaklarını kesmiş olmalıydı. Ta kemiklerine kadar testerelerle doğranıyormuş gibi geliyordu ona. Kendini yukarı çekmek için attığı her kulaçta parmaklarını bir daha kapatamayacağını, derileri yüzülmüş, kas katı kesilmiş ellerinin merdiven dikmelerinde bırakılavereceğini sanıyordu. Harcadığı sürekli çaba sonunda omuzları kopmuş, kalçaları yerinden fırlamış, arka üstü düşermiş gibi geliyordu ona. Özellikle de merdivenlerin dikliğinden yakınıyor, bu hemen hemen düşey yerleştirme, karnını basamaklara dayayıp ancak bilek gücüyle kendini yukarı çekmek zorunda bırakıyordu. Ciğerlerin körük gibi soluması şimdi ayak seslerini bastırıyordu. Daracık merdiven duvarlarının 10 katına çıkardığı korkunç bir hırıltı kuyunun dibinden başlayıp yeryüzünde sona eriyordu. Bir inilti duyuldu. Haber ağızdan ağıza dolaştı. Katarcı olanlardan biri başını sandıklardan birinin keskin köşesine çarpıp yarmıştı. Ve Catherine hala tırmanıyordu. Düzeyi geçtiler, yağmur kesilmiş, pasta demir kokusuyla nemli ağaç kokusu dolu bir sis ortalığı kaplamış, havayı ağırlaştırmıştı. Catherine farkında olmaksızın alçak sesle merdivenleri saymayı sürdürüyordu. 81, 82, 83, daha 19 merdiven vardı. Birbiri ardından sıralanan bu sayılar sallantılı tempolarıyla onu ancak ayakta tutuyorlardı. Hareketlerinin bilincinde değildi artık. Gözlerini yukarı kaldırdığı zaman lambalar helezon gibi dönmeye başladı. Kanı çekiliyor, öleceğini sanıyordu. En ufak bir soluk neredeyse onu aşağı yuvarlayacaktı. İşin kötüsü şimdi alttakiler de itmeye başlamışlardı. Bütün bu insan dizisi gittikçe artan yorgunluğun verdiği öfke ve bir an önce ışığa, gün yüzüne kavuşma gereksinimiyle yukarı doğru saldırıyordu. En öndeki arkadaşlar çıkmışlardı bile. Demek ki kırık merdiven yoktu. Ama kimileri yukarıda rahatça soluk alırken geride kalanların çıkmasına engel olmak için hala kırılabileceğini düşünmek bu adamların hepsini çılgına döndürüyordu. Tam bu sırada yeni bir duraklama olunca dört bir yandan küfürler yükseldi. Herkes itiş kakış düşenleri ezerek bir an önce yukarı varma yarışına girişti. İşte bu itiş kakış sırasında Catherine düştü. Umutsuz bir çığlıkla şevale seslenmişti ama o bunu işitmedi. Dövüşüyor, daha öne geçmek amacıyla topuklarıyla bir arkadaşının böğrünü tekmeliyordu. Catherine yuvarlandı, çiğnendi, baygınlığı içinde düş gördü. O eski zamanlardaki küçük küfeci kızlardan biriymiş de tepesindeki bir küfeden yuvarlanan bir kömür parçası taş yemiş bir serçe gibi onu kuyunun dibine gönderiyordu. Önlerinde kala kala sadece bir merdiven kalmıştı ama tam o bir saate yakın zamanda gelmişlerdi. Nasıl olup da yukarı çıktığını bir türlü anlayamadı. Merdivenin daracık bacası yardım etmiş, arkadaşlarının omuzları arasında korunmuştu. Ansızın göz kamaştırıcı bir aydınlıkta buldu kendini. Çevresine büyük bir kalabalık toplanmıştı ve onu yuhalıyorlardı. O sabah daha gün ışımadan işçi mahallelerini bir ürperti, o saatte bütün ovanın yollarını kaplayan o ürperti kaplamıştı. Ama önceden kararlaştırdıkları saatte yola çıkmamışlardı. Çünkü atlı birliklerle jandarmaların bütün yolları tuttuğu söylentisi yayılmıştı kulaktan kulağa. Dediklerine göre birlikler gece Doğay'dan gelmişlerdi. Resenör'ü Bay Hanabo'ya haber vererek arkadaşlarını satmış olmakla suçluyorlardı. Hatta vagon itici kızlardan biri postaneye telgraf çekmeye giden uşağı kendi gözleriyle gördüğünü yemin billah ediyordu. Kömür işçileri yumruklarını sıkmış alacakaranlıkta kapalı pancurlar arkasında askerlerin gelmesini bekliyorlardı. Saat 7:30'da tam güneş doğarken yeni bir haber sabırsızların yüreğine su serpti. Haber yakıştırmaydı. Lille valisinin isteği üzerine grevin başından beri askerlerini zaman zaman bölgede yürüyüşe çıkaran general o gün de aynı şeyi yapmıştı. Grevciler ara buluculuk yapmaya söz verdiği halde kendilerini hizaya getirmek üzere Monceau'daki askerler birlikleri haftada bir önlerinden geçiren bu validen nefret ediyorlardı. Atlı birliklerle jandarmalar işçi mahallelerini nal sesleriyle inletmekle yetindiler. Sonra sakin sakin Marşinize yollanınca tam işler kızışacağı sırada askerlerini alıp giden bu saf valiyle bir güzel alay ettiler. Saat 9'a kadar evlerinin önünde gezinip ortalarda salınan en son jandarmaları gözleyerek sakin sakin durdular. O sırada Monceau'lu burjuvalar geniş yataklarında başlarını kuş tüyü yastıklara gömmüş mışıl mışıl uyuyorlardı. Bayan Hanabo'nun kocasını hiç kuşkusuz çalışma masasının başında bırakıp arabayla gittiğini gördüler. Müdür besbelli çalışıyordu. Çünkü kapısı bacası sımsıkı kapalı konakta tam bir ölüm sessizliği vardı. Hiçbir ocak asker gözetiminde değildi. Tehlike anındaki kaçınılmaz kısa görüşlülük, her felaket öncesinde insanların içine düştüğü doğal sersemlik, olayların bilincinde olunması gerektiği zaman beceriksiz bir hükümetin düşebileceği en büyük yanılgıydı bu. Tam saat 9'u çaldığı anda kömür işçileri bir gün önce ormanda kararlaştırdıkları gibi buluşma yerleri olan Van Damme'a yollandılar. Etienne orada Jean Bart'ta güvendiği 3000 arkadaşın hepsini bulamayacağını daha başından hemen anlamıştı zaten. Pek çoğu gösterinin ertelendiğini sanıyordu. Asıl kötüsü de eğer kendisi Etienne her şeye karşın hemen başa geçmezse daha önce yola çıkan 2-3 kafile davayı berbat edecekti. Daha şafak sökmeden giden 100 kadar işçi öbürlerini beklerken ormandaki gürgenlerin altına sığınmak zorunda kalmışlardı. Etienne akıl danışmak için yanına çıktığında Suvarin omuz çekti. Ne yaptığını bilen kararlı 10 adam bir orduya bedeldi. Sonra gene önünde açık duran kitabına döndü, onlara katılmayı kabul etmedi. Çok kolay bir iş olan Monsieur'yu ateşe vermekle yetindin miydi? Sorun gene duygusallığa kayıverecekti. Etienne evden ayrılırken dökme sobanın başında oturan Rezenör'ü gördü. Yüzü sapsarıydı. Her zamanki gibi gene karalara bürünmüş karısı da acı ama nazik sözlerle onu azarlıyordu. Maho verilen sözün tutulmasından yanaydı. Böyle bir buluşma kutsal sayılırdı. Bununla birlikte gece hepsinin ateşini yatıştırmıştı. Maho şimdi başlarına bir felaket gelmesinden korkuyor ve arkadaşlarının sağduyu yolundan ayrılmasına engel olmak amacıyla orada bulunmaları gerektiğini anlatıyordu. Maho de kadın başını sallayarak kocasını onayladı. Etienne de kimsenin burnu kanamadan tam bir devrimci gibi davranmak gerektiğini ileri sürüyordu. Yola çıkarken bir gün önce Mokette kızın bir şişe ardıç rakısıyla birlikte kendisine verdiği ekmekten payını düşüneni yemedi ama ısınmak için ardıç rakısından üst üste 3 kadeh yuvarladı. Hatta matarasını bile ağzına kadar ardıç rakısıyla doldurdu. Azire evde kalıp çocuklara bakacaktı. Bonmort baba bir gün önce fazla koşup bacaklarını hasta ettiği için yataktan bile çıkamamıştı. Ne olur ne olmaz diye hep birlikte gitmediler. Jeanne'in çoktan sıvışmıştı. Maho ile karısı da Monsieur'e doğru yollanırken Etienne bir an önce arkadaşlarının yanına varabilmek için dosdoğru ormana yöneldi. Yolda bir bölük kadına rastladı. Aralarında Brûlé kadınla Lavak kadını tanıdı. Hem yürüyor hem de Moket'in getirdiği kestaneleri yiyorlardı. Midelerini tutsun diye kabuklarını bile yutuyorlardı. Genç adam ormanda arkadaşlarından hiçbirini bulamadı. Hepsi Jean Bart'a gitmişti bile. Bunun üzerine koşmaya başladı. Ve tam Lavak'la yüze yakın arkadaşı ocak avlusuna girerken madene geldi. Dört bir yandan işçiler sükun ediyordu. Manolar ana yoldan, kadınlar tarlalardan geliyordu. Ne ellerinde bir silah ne de önlerinde bir önder vardı. Bayırları izleyen bir taşkın gibi doğal yollardan akıyorlardı.